Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin.
Açık Deniz'den herkese iyi fikirler. 95.0 Açık Radyo'da bir Açık Deniz programında daha birlikteyiz. Bu hafta Açık Deniz'i İstanbul Büyükşehir İstihdaki olan İSPARK Marina İşletmeler Müdürü Murat Sapmaz ve de Bozkurt Kapı'nın 21 yıldır organizasyonunu yapan Orhan Gorbon'la yapacağız. Murat Bey merhaba.
Merhaba.
Merhaba, selamlar Yusuncuğum.
Merhaba Orhan. Şimdi Murat Bey izin verirseniz önce Orhan Gorbon'la başlamak istiyorum. Şu anda onun başı çok kalabalık. Saat 12'de.
Gayet tabii ana organizatör her zaman onun ilk hakkıdır.
Çok naziksiniz. Peki. Teşekkür ederim.
Orhan, istersen İstanbul Kapı'nın küçük bir tarihçesini alalım senden. Çünkü tarihçe demem uygun. 21 sene oldu. Nasıl başladı? Evet, nasıl gelişti?
Bozkurt'tan.
Evet.
Evet işte 2002 senesinde böyle bir İstanbul Boğazı'ndaki yarışları biraz daha büyütmek, dünyaya tanıtmak, daha sosyal bir hale sokmak falan diye bir hedef koymuştuk kendimize. Yavaş yavaş her sene düzenledik, her sene bir yenilik kattık diye düşünüyorum. İşte biraz medya, biraz sosyal etkinlikler, biraz yeni rotalar derken aslında gerçekten de saygıdeğer bir yarışa dönüştü Bozkurt Cup. Bu açıdan mutluyuz. Ben de şu anda tam Boğaz'ın ortasındayım. Teknelerin arasındayım. Çok mutluyum. Sizinle beraber olduğum için de çok mutluyum.
Peki Orhan, hemen sana rüzgar sponsor ilişkisini sorayım. Ben çünkü
affedersin, bir daha söyler misin? Pardon. Rüzgar?
Rüzgar ve sponsor ilişkisi. Şimdi sponsorluk çok önemli bu tür etkinliklerde. Ama her şeyi kontrol edebiliyorsun, her şeyi tasarlayabiliyorsun. Rüzgara mahkumsun. Yani hava kaldığı andan itibaren yarış obonunda ne oluyor? Ve sponsor bütün o çabalarını, harcamalarını da bitti, bir anlamda kaybetmiş oluyor. Nasıl bir stresli organizasyon?
Yok, rüzgar güzel. Dün de çok güzeldi. Cadde Bostan'da. Bugün de güzel. Böyle pırıl pırıl bir gün, lodos esiyor. Yaklaşık 10-15 not. Her şey yolunda yani şimdilik. Rüzgarımız iyi, çok şükür.
Vallahi dün ben bütün hava meteoroloji istasyonlarına baktım. Düşük rüzgar veriyordu. Bugün herkesi yanılttı rüzgar ve ben de buradan görüyorum. İşte dediğin gibi ben 10 tahmin ediyordum. Sen 15 diyorsun.
Evet.
Boğaz yarışında olsa bu Poyraz ayırımı vardır. Onu biraz anlat bir yelkenci olarak. Yani lodosu mu tercih edersin Boğaz yarışında, Poyraz'ı mı?
Biz yarışı pupa başlatmayı istiyoruz Boğaz'da, daha görsel bir güzellik olduğu için. Aslında çok fark etmiyor ama lodos olduğu zaman hem daha hava daha böyle aydınlık, daha rengarenk oluyor. Hem de güneyden başlamak daha zevkli oluyor, yani işte Dolmabahçe Sarayı'nın önünden. Dolayısıyla ben lodosu seviyorum yani. İstanbul'a yakışıyor lodos. Bugün de öyle pırıl pırıl bir gün, çok güzel.
Peki. Orhan, sana bir şey sormak istiyorum. Bu Bozkurt Cup organizasyonuyla ilgili. Şimdi yıllar önce Boğaz yarışı ilk başladığı zaman, ki ben de çabalayanlardan biriydim yarış için.
Evet.
O ilk başlangıcında bir uluslararası deniz festivali de eklenmesi gerektiğini düşünüyorduk. Ama yıllardır bir türlü olmadı. Bir tek pandemiden önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir İstanbul Uluslararası Deniz Festivali düzenlemek üzere bir hamlesi oldu. Hatta billboardları falan da basılmıştı. Ama pandemi nedeniyle iptal oldu. Daha sonra ertelendi diyelim ona. Sen bu tür bir festivali de eklemeye niyetin var mı? Nasıl gelişecek İstanbul Bozkurt Cup?
Bilmiyorum. Yani biz bu konsepti devam ettirmek istiyoruz. Soruyu doğru anladıysam Yani bu bir daha büyük bir festival olması yerine daha böyle az sayıda çok kaliteli teknenin yarıştığı, daha büyük teknelerin yarıştığı bir yat yarışı düşünüyoruz. Bilmiyorum ama İstanbul'a her türlü deniz etkinliği tabii çok yakışıyor biliyorsun yani.
Evet. Peki o zaman ben Murat Sapmaz'a döneyim Orhan izninle.
Murat Bey, Bey'e de sizin çok teşekkür ediyoruz. Yani bu sene onlarla birlikteyiz. O da çok yakıştı. İstanbul bu etkinliği daha da çok sahipleniyor.
Orhan, rüzgara arkanı döner misin? Çok ses geliyor. Rüzgara arkanı döner misin?
Ha, özür dilerim, tamam. Murat Bey'e de teşekkür ediyorum diyorum. Çok güzel bir işbirliği
yaptık. Çok sağ olun Orhan Bey. Birlikte yaptık.
Çok
peki,
güzel oldu.
Murat Bey, siz hiç bu festivalle ilgili herhangi bir şey duydunuz mu, çalıştınız mı?
Abi Besun Bey şöyle izledim bunu. Ekrem Başkan'ın görev almasıyla birlikte tabii ki İstanbul'daki hem deniz kulübünü hem de yat kulübünün daha üst noktaları gelmesi adına bir sürü çalışma içinde. Ancak yönetime gelindiği an itibariyle Marmara Denizi'nde karşılaşılan müsilaj, daha sonra bütün dünyayı satıp alan pandemi sorunu sebebiyle tabii ki birçok etkinlik gibi deniz festivali de dediğiniz gibi ertelendi. Biz de görev aldığımız günden beri İstanbul'daki yat turizmine, deniz turizmine nasıl katkı sağlarız noktasındaki düşüncelerimiz de zaten belli etkinlikler yapmak adına çalışıyorduk. Ancak bu saydığımız nedenler meselesiyle sürekli ötelemek zorunda kaldık. Bu senenin bu sene gerçekleşen, şu anda gerçekleşen Bosphorus Cup için de Orhan Beylerle yolumuz kesişince inanılmaz heyecanlandık. Ve biraz Orhan Bey kadar sahiplendik biz. Sağ olsunlar bize yol gösterdi Orhan Beyler de. Ne yapmamız gerektiğini
bildiğimiz
noktada. Şu anda da yarın son gün çok keyifli şekilde ilerliyor. İstanbulluların katılımında yüksek olduğunu görüyoruz. Şu an ben de Orhan Bey gibi denizdeyim. Kıyı şeridine baktığımız zaman vatandaşlar, İstanbullular yarışı izliyor. Aynı zamanda Orhan Beyler YouTube kanallarından da veriyorlar yarışı. Oradan da izleme oranları.
Evet. Çok teşekkür ederiz sahiden de. Sağ olun.
Orhan, biraz filo ile ilgili bilgi verir misin? Kaç ülke var, kaç yabancı, erkenci, kaç tekne?
73 tekne var. Bunların yaklaşık 20 tanesi yabancı. Bulgar, Roman, Yunan, Sloven ve her teknede de neredeyse bir yabancı var. İrlandalılar var, Amerikalılar var. Öyle, güzel bir filo. 73 filodan çok mutluyuz açıkçası.
Peki yarınki yarışla ilgili biraz
yarın Kalamış'ta iki yarış yapacağız Caddebostan'da, sonra bitecek Bosphorus Cup. Son iki yarış olacak inşallah, rüzgar müsait olursa bakalım.
Aynen. Peki Orhan,
evet,
ben
teşekkür ederim.
Ekleyeceğim bir şey varsa söyle lütfen, ben seni daha fazla tutmayayım yarışla
yani,
ilgili.
Sen sponsorlardan bahsettin. Bu sene 3 tane çok üst seviyeden güçlü sponsorumuz var. Türk Hava Yolları, Miles & Smiles, Akkor Otelleri, o da Grup Jumbo. 3 sponsorumuz var. Ayrıca işte Büyükşehir Belediyesi, MG Arabaları gibi başka destekçilerimiz de var. İspark, İsmari. Bu sene bu konuda netice aldık yani. Onu da belirtmiş olayım.
Peki Orhan, biz sana izin verelim. Sen tekrar
yürüyüşebilirsin.
Ben Murat Sapmaz'a devam edeceğim.
Tamam. Çok teşekkür ediyorum Murat Bey. Teşekkürler. Kolay gelsin.
Sağ olun Orhan Bey. Sağ olun.
Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.
Peki Murat Bey, tekrar merhaba.
Merhaba.
Ben sizden de rica edeyim, eğer tekledeyseniz arkanızı rüzgara dönün lütfen.
Tabii ki, tabii ki.
Tamam, şimdi çok iyi sesiniz. Şimdi birazcık hazır Marina İşletmeler Müdürü olarak sizi programa aldık. Bu marina meselelerini biraz konuşmak istiyorum sizle. Öncelikle program başında istiyordum ama biraz sizi tanıyalım. Orhan girince devreyi ben sizi sodaya aldım. Sizin denizle, Murat olarak denizle ilişkiniz nedir? Var mı denizciliğiniz, yoksa profesyonel bir yönetici olarak mı bu pozisyondasınız?
Hepsi birden diyelim. Aslına bakarsanız işte her çocuk belki de denize bir gücü açtık. Daha sonra da işte ufak sandalgalış vesaire derken lisede de denizcilik eğitimi aldım. Böyle diğer akademik düzeyde de bu eğitimlere devam ettim. Daha sonra 2001 yılı itibariyle Sefur Marinalarında görevi başladım. Ekrem Başkan'la birlikte de İstanbul Belediyesi iştiraki olan İspark'ın marinalarında görev almaya başladım. Dolayısıyla da hem eğitim anlamında, hem hobi anlamında, hem de profesyonel yöneticilik anlamında hayatımız marinacılık oldu diyebilirim.
Tamam. Peki hemen İstinye Park'tan başlamak istiyorum. Şimdi İstinye eskiden işte bölgesel bir bağlama yeriydi. Balıkçı tekneleri, küçük amatör tekneler vesaire. Ve İspark'ın inşaatına başlandığı zaman o zamanki Büyükşehir Belediyesi ucuz ve kolay bir marina olacak, merak etmeyin dediler. Fakat daha sonraki gelişmelerde gördüğümüz kadarıyla mesela İstinye şu anda Türkiye'nin en pahalı marinalarından biri. Şunu sormak istiyorum. Ben bir amatör bir yelkenciyim, denizciyim. Size buradan yetkili pozisyondasınız. Hemen bir sistem demeyeyim ama bir zorluğu anlatayım. Amatör denizciler, yani 10 metre altı teknelerle denize çıkmaya çalışanlar kendi amatör heyecanlarıyla yüksek marina fiyatları arasında sıkışmış vaziyetteler. Bir marina işletmeler müdürü olarak size sormak istiyorum. Marinaların ya da en azından Büyükşehir iştirakı olan İspark marinalarının küçük amatör denizcilere yönelik herhangi bir projesi var mı? Yani ben mesela bana soruyorlar, tekne almayın, gidin kiralayın, tekne sahibi olmak büyük bela, büyük problem diyorum. Çünkü bağlama problemi var. Var mı böyle bir projeniz bize dair?
Şöyle, söylediklerinizde haklı payınız olmakla birlikte birkaç düzeltmeyle devam edeyim ben.
Tabii.
Şu anda marinalar aslında İstanbul genelinde bulundukları yerlere göre belki de kategoride etmekte fayda var. Bunu da şundan dolayı söylüyorum. Sonuç itibariyle deniz alanları belirli bir kiralama yöntemiyle alınıyor ve işletiliyor. Dolayısıyla da ana mal sahibi değil, bize buraları ne kadara kiralar ise biz de haliyle belli bir işletmecilik hesaplamasıyla bağlama bedellerini hesap ediyoruz. Bunun yanında giderlerin her geçen gün artması vesilesiyle de tabii ki rakamlar ister istemez yukarıya doğru çıkmaya başlıyor. Şu dediğinizde sonuna kadar haklısınız. Hakikaten artık tekne almak belki çok zor bir şey değil ama tekneyi sürdürebilmek gerek bağlamasıyla, ustasıyla ve diğer alınması gereken hizmetlerle, servislerle teknecilik biraz pahalı bir uğraş haline gelmek durumuna geldi. Ancak
Evet.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şu anda yani biz İspark olarak, İsmail olarak hazırladığımız tabii ki projelerimiz var. Bunları da hayata geçirmek adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ancak tabii ki bu alınacak tahsisler izinlerle alakalı, yapılacak yatırımlarla alakalı. Herkesin aklında aslında şöyle bir yanlış bir bilgi var. İstanbul'un her bir metrekaresi deniziyle karasıyla İBB'nindir diye. Halbuki sadece karalar İBB'nin. Denizler İBB'nin değil. Hatta
Evet.
son çıkan Güzel Çevre Koruma Kanunu ile birlikte paranın belli bir kısmı bile artık İBB mülkiyetinden çıkmış vaziyette. Dolayısıyla da artık belediyelerin kendi il sınırları dahilinde yeni bir teknopark, marina gibi bir alan yaratması çok uzun süreçler alacak bir yatırım. Biz bu projeleri yaparken belli kategorizasyonlar üzerinde çalışıyoruz. Yani kimi yerleri VIP marina olarak adlandıracağız belki. Orada en üst seviyede hizmet olacak ancak bedeli ona göre olacak. Ya da çok daha dediğiniz gibi amatör denizcilere uygun sadece elektrik, su, güvenlik, alanlar hizmeti gibi temel ihtiyaçların verileceği yerler olacak. Orada da sizlerin beklentisi olan çok makul düzeylerdeki bağlama fiyatlarıyla yatçılarımıza hizmet vermek istiyoruz. Bizim bütün amacımız, hedefimiz ve projelerimiz bu yönde.
Murat Bey, aslında bu sözünü ettiğiniz, tanımladığınız bağlama yeri diyelim, ona marina demeyelim. Bir örneği var Türkiye'de. Çanakkale Belediyesi'nin Çanakkale'ye yat marinası var. Ben daha çok yakın bir zamanda oradan bağladım, hem giderken hem dönerken. Şöyle çalışıyor. Güvenli bir bağlama yeri var. Elektrik var. Sıcak su var. Güvenlik var. O kadar. Yani oturup bir kahve içeceğiniz bir köşe bile yok. Ama bu marinet diyelim aslında ona. Tam
Evet.
da amatör denizcilerin talebi bu. Yani şöyle söyleyeyim, bir karşılaştırma yapalım. Mesela bugün Türkiye'de araba almak isteyen birinin park yeri diye bir derdi yok. Hani ya park etmek çok zor, ben araba almayayım demiyorsunuz. Ama tekne almaya kalktığınız zaman sizin de anlattığınız gibi ciddi bir bağlama sorunu oluyor. Hatta yani bugünkü fiyatlarla 5-6 sene içinde bir tekne parasını marina bağlama parası olarak ödemek zorundasınız. Burada belki bir devlet politikasına ihtiyacınız var. Yani bunu sadece yerel yönetimlerden değil bir devlet politikası olarak beklemek gerekiyor. Ancak öyle çözümlenebilir. Yani bu, çünkü denizcilik önemli bir kültür ve biz hepimiz, pardon, telefon düştü. Alo, yayında mıyım?
Evet, duyuyorum.
Yani bunun bir devlet politikası olması lazım. Yıllardır işte yakınıyoruz. Bir kocaman, devasa bir yarımadada yaşıyoruz. Üç tarafımız denizlerle çevrili ve denizcilik kültürü gelişmiyor. Şimdi siz de benzer yollardan gelmişsiniz. Yani çocukluktan itibaren denizle birlikte olmak ancak o denizcilik kültürünün temellerini atabiliyor. Yani dolayısıyla küçük teknelerin, sandalların biraz daha küçük, yelkenlerin de bağlanabileceği, yani gençlerin, çocukların denizle temasının, ailelerin denizle temasını kolaylaştıracak, dolayısıyla deniz kültürünü geliştirecek bir devlet politikası olması gerekiyor. Bilmiyorum, siz ne diyorsunuz?
Dediklerinizde haklısınız. Bu aslında belki de konuya şuradan başlamak lazım. Hedef 1 milyon amatör denizci diye bir slogan var. 1
Evet.
milyon kişinin bu belgeyi aldığını düşünün. Bunun da %10'unun tekne sahibi olma hayalinin peşine koştuğunu düşünün. Biz bu yeni teknecileri acaba nereye bağlayacağız noktasında dediğiniz gibi bir vizyon ortaya koyabildik mi? Maalesef hayır. Dolayısıyla önceliğimizin aslında belki de bu olması lazım. Yani belirli çerçevesine gitmekte fayda var diye düşünüyorum. Yoksa bir yatçıya, bir vatandaşa o belgeyi, o ehliyeti vermek kolay ama bir tek söylediğimiz gibi.
Ah, ses gitti, ben duyamıyorum. Andre, bir müzik arası verebiliyor muyuz? Tekrar Murat Bey'le bağlantı kuralım. Evet, küçük bir bağlantı sorunuyla müzik girmek zorunda kaldık. Tekrar Murat Sapmaz'la birlikteyiz. Murat Bey, tekrar merhaba.
Tekrar merhaba.
Bu internet üzerinden yayın yapınca bazen böyle trafik kazaları oluyor. Şeyi konuşuyorduk, siz anlatıyordunuz. Ben balık çözüm olarak yatırımdan söz ettiniz marinalar için.
Evet.
Bir rüzgar arkanızı döner misiniz lütfen?
Tabii ki tekrardan döneyim. İyi mi şu anda?
Şu anda iyi galiba.
Tamam.
Bir çözüm olarak balıkçı barınaklarının islahı söz konusu olabilir mi, amatör denizcilere yönelik bir çalışma olarak?
Sadece balıkçı barınakları değil, şöyle izah edeyim ben size. Şu anda İstanbul kıyılarında 7 bin adet tekne, kaçak bağlama yerlerinde, illegal bir şekilde ve kayıtsız şekilde bağlama yapmaktadır. Bu balıkçı barınakları da, normal kapasitelerini aslında balıkçılara değil, zaten özel yatlara ayırmış durumda şu anda. Ama bazılarında da bazı kapasite var. Aslında burada katılabilir ve bunu demiştir bir üretim tarafına bu şey bile de ayrı değilse bu balıkçı barınaklarının daha fizibil şekilde bağlama alanı yaratması noktasında bir çalışma yapılıp amatör denizcinin hizmetine sunulabilir. Dediğim gibi bu bir kültür meselesi aslında. Bizler genelde denizciliğe işte belli bir ekonomik seviyeye ya da kültür seviyesine ulaştıktan sonra denizciliğe ilgi duyuyoruz. Halbuki ilkokul seviyesinden itibaren okullarda öğrencilere belli denizcilik kültürü aşılansa, belli denizcilik eğitimleri de veriliyor olsa birçok şeyi daha küçük yaşlarda ediniyor olacak. Ve denize bakış açımız sadece tekne edinme noktasında değil, deniz kirliliğini engelleme, çevre temizliği gibi hususlarda da ortaya çıkacak. Yani biz çok belki klişe bir laf ama ağaç yaşken eğilir olgusunu
Murat Bey,
kırılıyor.
Murat Bey, Çok özür diliyorum. Sesiniz, bağlantı çok kötü. Şöyle bir şey deneyelim. Bir
Buyurun.
tekrar küçük bir müzik arası verelim. Biz size Zoom'dan değil de telefondan bağlanalım.
Tamam, gayet iyi. Bekliyorum. Teşekkürler.
Tamam. Andre, bir müzik arası gidelim. Murat Bey'i telefondan yayına alalım. Murat Bey, tekrar merhaba.
Tekrar merhabalar Beysun Bey.
Çok önemli şeyler söylüyordunuz ama yayında çok aksama vardı. Ben de onların hani ziyan olmasını istemedim diyeyim. Çünkü ilkokuldan tekrar son söylediklerinizi tekrarlar mısınız lütfen?
Tabii ki. Şöyle iletelim. Biz belli bir denizcilik kültürüyle yetişmiş kişilerin daha iyi şartlarda tekne sahibi olması gerektiğine inanıyoruz. Aslında şu anda tekne sahipliği belli bir ekonomik ve kültür seviyesine ulaştıktan sonra ediniliyor. Ancak ilkokul çağından itibaren okullarda deniz bilimciliği ile alakalı, deniz kültürü ile alakalı ya da deniz temizliği, çevre temizliği ile ilgili eğitimler, dersler verilir olursa bu denizlerimizin hem deniz kalması hem de denizle barışık bir toplum oluşması noktasında daha sağlıklı olacaktır diye değerlendiriyoruz.
Vallahi Murat Bey, benim işte ilkokul değil ama ortaokul zamanında tarım dersimiz vardı. Hatırlar mısınız bilmiyorum, yaşımız tutuyor mu? Tıpkı söylediğiniz gibi bir denizcilik dersinin olması gerekiyor herhalde artık.
Yani eğer ki biz denizcilikte ilerlemek istiyorsak, denizlerden hem turizm noktasında hem de kazanım noktasında, çünkü bu işin mali kazanım tarafı da var. İlerlemek istiyorsak, dediğiniz gibi okullarda denizcilik eğitiminin, denizcilik dersinin muhakkak verilmesi gerekiyor.
Peki biraz İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gelin. Ben mesela daha önce bunu Sinem Dedetaş'la da konuşmuştum bu radyo sohbetimizde. Mesela İspark'a sorayım. Onu ben şehir hatları için sormuştum Sinem Hanım'a. Size de İspark, işte Marina İşletmeler Müdürü olarak sorayım. Neden bir yelken takımı, yelken kulübü kurmuyorsunuz? Çok yakışmaz mı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bir yelken kulübü? Yani mesela futbol kulüpleri var belediyelerin desteklediği, basketbol kulüpleri var, voleybol kulüpleri var ama İstanbul bir liman şehri ve yerel yönetimin bir yelken kulübü, yelken takımı yok. Neden?
Biz aslında Orhan Bey keşke burada olsaydı, ona da tekrardan teşekkürlerimizi sunuyor olurduk. Bosphorus Cup süresi boyunca verilen desteklerle birlikte Orhan Bey'lerin de bize çok güzel bir desteği oldu, çok güzel bir jesti oldu. Cumartesi, bugün ve yarın Tersane İstanbul önünde Haliç'te şirketler arası yelken yarışı düzenlenecek. Biz de İspark olarak yelken takımımızı kurduk ve arkadaşlarımız bugün ve yarın diğer şirketlerle birlikte yelken yarışı yapacaklar. İddialıyız diyelim, inşallah kazanacağız, birinci olacağız. bu belki de dediğiniz gibi İBB'de bir yelken takımı kurulması için de bir altyapı oluşturulacak, pozisyona gelecektir. Biz bu konuda yeni başladık diyelim belki de. Dediğim gibi pandemi oldukça öteledi bütün projelerimizi. Bir şeyler daha yeni yeni başlıyor. Bu da bunun bir başlangıcı olarak varsayıyoruz. İnşallah daha büyük teknelerde, daha teknik şartlarda yelken ekibi kurup yelken yarışlarına katılıyor olacağız. Yelken kupası belki de düzenlemeyle İstanbullularla buluşma noktasında bir projemiz de var. Bosphorus Cup gibi ya da diğer kupalar gibi bir İBB kupası olabilir, bir İspark kupası, İsmar'ın kupası olabilir. Bunların peşinde projelerimizle devam ediyoruz bizler.
Murat Bey, büyük tekne demeyelim de gelin küçük tekne diyelim. Mesela Haliç var. Hani ilkokul ve ortaokul çocuklarından söz ettik ya, gerçi Haliç'in bir küçük bir dipnot olarak suyunun temizliğini de ne kadar temiz olduğunu da tartışmamız gerekiyor ama Haliç'te optimistlerle, lazerlerle çocukların ve gençlerin katılacağı bir yelken eğitimi, yelken kursları, yelkencilik çok geliştirilebilir. Çünkü Haliç neredeyse bütün havalara kapalı, çok korunaklı, rüzgarı da olan güzel bir yer.
Hiçbir indirek yatırımına gerek duymaksızın herkesin teknesini de bağlayabileceği, küçüklerin yelken de yapabileceği çok önemli bir su alanı.
Tabii hemen orada zaten şehir hatlarına bağlı bir tersane var ki çok güzel bir yer. Yani orada çok rahat bir bağlama pontonu yapılabilir. Küçük tekneler oraya bağlanabilir. Yakın civardaki okullarla ilişkiye geçilip orada gerçekten bir yelkencilik süreci başlatılabilir.
Bu noktada dediklerinizin hepsiyle ilgili çalışmalarımız var. Ancak hepsi bir süreç. Bunların hepsini yakın zamanda sizlerle tekrardan realize olmuş şekilde paylaşıyor olacağız. Bu noktada hem ilkokul çağındaki hem ortaokul çağındaki genç arkadaşlarımızla denizciliği alıştırma ve deniz kültürünü benimsetme noktasında da hem İBB olarak hem de İspark olarak zaten elimizden geleni yapmak adına çalışıyoruz.
Peki şunu da sormak istiyorum. Şimdi biz yatırımdan söz ediyorsunuz, haklısınız. Yani bir marinet bile yapmak işte şeyle dalga kıranı ile mendire ile vesairesiyle bir ciddi bir para. Halbuki dünyada alarga dediğimiz yani teknelerin bir tonoz sistemine bağlı olarak kurdukları çok düşük maliyeti olan hizmetler aldığı uygulamalar var. Yani mesela bunu ya da şunu sorayım. Mesela devlet marinalara şu şartı getirebilir mi? Sen şuraya işte 500 teknelik bir marina yapıyorsun ama en az 100 teknelik de bir tonoz sistemi kuracaksın. Amatör denizcilere yönelik düşük maliyetli, kar amacı gütmeyen bağlama yeri yapmak zorundasın dese olmaz
Tabii
mı?
ki bununla ilgili gerek yatırım anlamında, gerekse işletmecilik süresi anlamında çeşitli alternatifler, formüller üretilebilir. Dediğiniz gibi şu anda zaten marinaların birçoğunda kapasitenin belli bir oranı kadar amatör balıkçılara yer vermek gibi bir durum söz konusu. Aynı bağlamda alargada duracak şekilde ya da farklı alternatiflerle daha uygun fiyatlarla tekneleri bağlayabilecek şekilde amatör denizcilere daha uygun ve güvenilir şartlarla bağlama olanağı yaratmakta bu formülün arasında yer alabilir tabii ki. Burada önemli olan dediğim gibi bu konuda bir vizyonu ortaya koymak, bir devlet politikası oluşturmak ve bunu bütün denizlere yaymak. Bu sadece İstanbul Marmara'nın da bir sorun değil. Aslına bakarsanız bugün Ege'de gitseniz, Akdeniz'de gitseniz yine marinalarda yer yok. Yine marinalarda yer bulamayanlar farklı farklı noktalara gidiyorlar, bağlıyorlar ve oralarda hem emniyetleri olmadan hem güvenlikleri olmadan vakit
Evet.
geçiriyorlar. Bu hem denizleri kirletiyor, hem yangın riskini beraberinde getiriyor, teknede kalanlar için hayati riskler taşıyor, bir sürü olumsuzlukları beraberinde getiriyor. Buradaki
Evet.
hem istihdam sorununu hem ekonomiye kayıt dışı ekonomi yaratma sorununu hiç hesaba bile katmıyoruz zaten. Sorunlar bu dediğiniz bağlamda aslında büyüye büyüye gidiyor. Bunu dediğiniz gibi bir şekilde devlet politikası ile birlikte soruna çözüm getirmemiz gerekiyor.
Şimdi Murat Bey, yıllardır Türkiye'de çok da iyi çalışan bir sürü insanın da tekne sahibi olmadan denize ulaşması sağlayan bir tekne kiralama sistemi var. Charter turizmi dediğimiz mesele. Bir de buna ek olarak mesela İstanbul'da benim çok beğendiğim bir uygulama var. Bisiklet kiralama. Yani siz bugün İstanbul'da bisikletle dolaşmak isterseniz işte Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı o çok da iyi kurulmuş bir
Evet,
bisiklet.
e-spike markamızla devam ediyoruz orada da.
Evet. Ve dolayısıyla ben bisiklet satın almadan İstanbul'u bisikletle dolaşabiliyorum. Aynı şekilde mesela Büyükşehir Belediyesi küçük teknelerle bu tür bir kiralama sistemi kursa. Çünkü bizim aklımıza denize çıkmak için hemen tekne sahibi olmak geliyor ama şart değil aslında. İstanbul'da bu tür bir tekne kiralama zinciri oluşturulabilir kolaylıkla. Öyle değil mi?
Bunlar hepsi konuştuğumuz gibi yapılabilir şeyler. Biraz zamana ihtiyacı olan şeyler. Belki de bir önceliklendirme sırası yapmak gerekiyor. Sonuç itibariyle kiraya verilecek teknelerin bile bağlanma ihtiyacı var. Öncelikle mevcut
Evet.
açıkta duran diyeyim teknelerin ya da illegal yerlerde bağlayan teknelerin bağlanma sorununa çözüm üretmek, daha sonra da kiralama işine girerek onlar için de bir bağlama yeri yaratmak herhalde daha uygun olacaktır diye değerlendiriyorum. Çünkü bu beraberinde tekrardan İstanbul'da şu anda ister istemez hem legal kiralamalar var hem illegal kiralamalar var. Belli regülasyonları da beraberinde getirmek gerekiyor ki illegal kiralamalarla birlikte oluşacak hayati tehlikeleri, riskleri ya da deniz kazalarını sıfıra indirmek yemek lazım. Bunların hem belge kontrolü, teknelerindeki ekipmanlarının kontrolü, yangın tüplerinden can yeleklerine kadar. Bunların hepsinde kontrol edilebileceği bir mekanizmayla harekete geçmek gerekiyor. Bu dediklerinin her biri projelendirilebilir konular. Ancak bir önceliklendirme çerçevesinde gidildiğinde İstanbul'un yatçılık noktasındaki en önemli sorunu bağlanma sorunu. Bu evet. noktada el birliğiyle hem merkezi idare hem yerel idare bu noktada elin taşın altına koyarak devam etmeli diye düşünüyorum.
Belki hatırlarsınız, mesela ben Bebekliyim ve çok iyi biliyorum ki mesela bir zamanlar Bebek'te aşağı yukarı 40-50 tane sandal kiralıktı. Yani bir hafta sonu siz eşinizle, sevgilinizle, çocuğunuzla Bebek'e gelip bir sandal kiralayıp bir saat, iki saat ya yüzüyordunuz ya balığa çıkıyordunuz ve dönüyor. Ve orada yerel olarak gelişmiş bir kiralama şeyi vardı.
Evet.
Ve de çok iyi çalışıyordu. Ama mesela şu anda kalmadı. Yani Bebek'te sandal yok mesela şu anda artık. Halbuki geçmişe baktığımız zaman kendiliğinden gelen ve çok rasyonel uygulamaları bulmak mümkün. Yani belki bundan yıllar sonra birileri de Büyükşehir Belediyesi'nin bisiklet kiralama meselesini böyle bir programda dile getiriyor olacak. Eğer hala devam ediyorsa.
Tabii ki bu dediğim gibi bir süreç. Belki düne kadar gerek İBB'nin gerekse diğer belediyelerin ya da merkezi idarenin bisiklet kiralama gibi bir yöntemi de yoktu. Ancak süreç içerisinde vatandaşların talepleri doğrultusunda ya da sporcu bir nesil yetiştirme noktasında daha fazla mikromobiliteye yöneltme noktasında bu ihtiyacı binaen bisiklet kiralama yöntemi başlatıldı. Dediğiniz çerçevede eğer ki deniz kültürü çocukluk yaşlarından itibaren okullarda verilmeye başlanırsa tekne kiralamada dediğiniz gibi sandal kiralamada bu bir ihtiyaç olacaktır ve buna muhakkak ya özel sektör ya kamu sektörü zaten cevap vermek adına da elinden gelen yatırımı yapacaktır. Ancak şu anda özellikle Bebek dediğiniz için söyleyeceğim. Bebek sahili biliyorsunuz şu anda minimum 20-25 metrelik teknelerin bağlandığı bir alan haline geldi.
Maalesef.
Şöyle bir sandalın bağlanacağı ya da daha ufak çapta bağlanacak tekne bulmak zor. Dolayısıyla da bu yatırımı oraya yapmak da çok zor. Yatırımcı sonuç itibariyle eğer özel sektör ise yatırımın geri dönüş süresini de hesaba katıyor. Oradaki 10 tane sandal kiralayarak elde edeceği bedel ama o sandalları kiralamak adına izin alma süreci bunları karşılaştırdığında biraz çekimsel davranıyordur bence.
Evet. Yani benim hatırladığım çekek yerimiz bile vardı Bebek'te. Bir hemen tabii, konu açıldığı için sorayım. O Çamlıbahçe Küçük Bebek kıyısı artı Aşiyan'a kadar giden o büyük tekneler, onların oradan kaldırılacağını duymuştum. Orada bir gelişme olması mümkün mü ya? O ciddi bir problem. Yani eskiden Yalıboyunda yürümek diye bir şey vardı Bebek'te. Yani deniz kenarında yürümek gibi. Şimdi yani o koca teknelerin kışlarına bakmaktan başka bir aralarından ancak denizi görebiliyorsun. O kadar vahim bir durum. Bununla ilgili bir çalışma var mı?
Beysun Bey, geçtiğimiz günlerde bir büyüğümüz diyelim bir cümle sarf etti. Aslında bütün konuyu özetleyen bir cümle. Boğaziçi ön görünümü olan herhangi bir gayrimenkulde bir çivi çaksanız Boğaziçi imardan vesaireden izin almanız gerekiyor.
Evet.
Ancak siz gidip işte Bebek Rıhtımı veya herhangi bir boğaz hattında devasa boyutta ve yükseklikteki teknenizi rıhtıma kimseye sormadan, hiçbir izin almadan bağlıyorsunuz. O zaman Boğaziçi öngörünü nerede kaldı gibi bir soru çıkıyor ortaya.
Evet.
Şimdi bizim dediğimiz aslında planlarımız dahilinde şöyle bir çalışma var. Tabii ki kaçak bağlayan teknelerin bu yerlerden uzaklaştırılması elzem bir durum. Özellikle tur tekneleriyle ilgili, yani tenezzül tekneleriyle ilgili bir çalışma yapılması elzem bir durum. Ama şu anda bunlara göstereceğimiz herhangi bir alternatif bağlama alanı olmadığı için çok fazla bir girişimde de bulunulamıyor. Kaldı ki orada o tekneleri çıkartacak olan merkezi idare, yerel idare değil. Çünkü deniz alanı dediğimiz gibi merkezi idarenin hüküm ve tasarrufunda. Dolayısıyla da burada bir kaos süre gelmiş evet. ve süre girecektir diye görünüyor yakın zamanda. Bizim öncelikli olarak yeniden planlama yaparak alternatif bağlama alanları yaratmak, daha sonra gerek tenezzül setleriyle ilgili uygun yerlere onların bağlanmasını sağlamak, gerekse de diğer setleri uygun yerlere bağlanmasını sağlamak önceliğimiz olacak. Çünkü tenezzül setlerini her yere de bağlayamazsınız. Sonuç itibariyle kâr amaçlı çalışıyorlar. Boğaza yakın bir konumda bağlanıyor olmaları lazım. Çünkü onların para kazandıkları yer Boğaz hattı. Gidip onları Büyükçekmece tarafına, Beylikdüzü tarafına bağlamaya kalkarsanız onların mazot maliyeti zaten kârlarını eritecektir. O sektörde kendi kendini bitirecektir. Bu planlamanın iyi yapılması gerekiyor dolayısıyla.
Tabii bu arada bir de mevzuatın yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Çünkü şöyle bir komik bir durum var Murat Bey. Şimdi belediye kara kısmında yetkili. Evet. Ama denize geçtiği andan itibaren yetki alanının dışına çıkıyor. Mesela şöyle bir yöntem çok komik bir şekilde hayata geçti durumdan dolayı. Yani bir tekneyi kıyıya bağlamazsan ama kıyının hemen önüne bir demir, bir tonoz koysan, kıç halatını ona alsan, baştan da bir tonoz atsan belediye karışamıyor.
Evet.
Yetki alanı dışında çünkü karaya bağlantısı yok teknenin. Dolayısıyla... Doğru. Bunun bu soruna toptan bakacak bir mevzuat düzenlemesi olması gerekiyor. Haklısınız, oradaki teknelerin de bir yere bağlanması gerekiyor. Ama bağlanacak en kötü yer Bebek. Yani İstanbul'un en güzel koylarından bir tanesi kaybolmuş vaziyette şu anda. Yani bizim biz çocukluğumuzda o Bebek koyu bizim oyun alanımızdı. Hatta çok gürültü yaparsak kıyıdaki evlerden azar işitirdik. Şimdi Bebek Koyu'nda bir tane sandal bile görmek mümkün değil. Yani o doğru, denizdeki o yaşam, yani o kültür yok oldu.
Hani belki de şu anda milyon TL, milyon dolarlarla ölçülüyor değerleri. Ancak hani sizin oraya alman nedeniniz ne? Denizi görebilmek, boğaz manzaralı bir yerde oturabilmek. Ama siz boğazı göremiyorsunuz, bir mavilik göremiyorsunuz. Ama sorsanız işte boğazda yalıda oturuyorum. Böyle bir anlamsız bir durum ortaya çıkıyor.
Peki yine işte İspark Marina İşletmeler Müdürü Murat Sapmaz'la konuşma fırsatını yakalamışken sormak istiyorum. Buyurun. Türkiye'deki marinaların bir 5 yıldızlı otel stratejisi var. Hatta dünyaya dolaşan işte uluslararası sulara çıkan arkadaşlarımızdan, dostlarımızdan edindiğimiz duyumlar, yurt dışındaki marinalar böyle değil. Daha sıradan, daha basit, daha temel ihtiyaçlara yönelik bir marinacılık var. Bu 5 yıldızlı tırnak içinde marina şart mıdır bu coğrafyada? Yani kar mıdır
Türk mesela? 5 yıldızlıya da şart var. Nasıl ki dediğiniz hani örnekte otelcilik sektöründe 5 yıldızlı otel de var, pansiyon da var. Ve her iki ürünün de bir alıcısı var. Bu hem ekonomik şartlar dahilinde hem de bir beklenti anlamında herkesin bir karşılığı var. Aynısı aslında marinalar için de geçerli. Bu konuşmamızın başında iletmiştim. Belli bir kategorizasyona göre gitmekte fayda var diye. Kimi yer olmalı belki dediğiniz gibi 5 yıldızlı, her şey lüks standartlarda. Ancak bedeli de ona göre ayarlanmalı. Kimi yerler olacak pansiyon standartlarında nedir? Bu sadece bağlama alanı tahsis etme, elektrik, su ve güvenlik hizmetini vermek gibi. Şimdi kimi yerçi istiyor ki teknesinden çıktığı zaman hemen bir AVM'ye ulaşabilsin. Oradan işte kahvesini alsın, yemeğini yesin, alışverişini yapsın, evine gitsin. Kimi de istiyor ki ben sadece tekneyi bağlayayım, daha sonra arabamı bineyim, gideyim. Herkesin beklentisi farklı. Bu verdiğim örnekteki gibi nasıl otellerde 5 yıldızlı otelin de bir alıcısı var. Pansiyonun da alıcısı var. Çadır kurmak da var. Karavanda tatil geçirmek de var. Her kategorinin aslında bir müşterisi var diyelim, bir alıcısı var diyelim. Ama biz bütün ülkedeki bütün marinaları 5 yıldızlı standartlarda yapacağız iddiasıyla yola çıkarsak işte o zaman bu işi belli bir ekonomiyle döndüren amatör denizcilerin de önünü tıkamış oluyoruz. Bu kategorizasyonla bunu açabiliriz ve herkesin kendi ekonomik şartları dahilinde teknesini bağlayabileceği yerleri de yakçılarımızın hizmetine sunmuş oluruz.
Peki Murat Bey, şunu da sormak isterim doğrusu. Mesela şimdi devlet kiralara müdahale edebiliyor. Diyor ki mesela %25 zam yapacaksın diyor. Başka şeylere de müdahale edebiliyor. Ama mesela marinalar, şu anda mesela benim bağlı olduğum marina neredeyse bir seneki sözleşmede 3 katına falan çıkartacak. Yani diğer komşu teknelerden aldığım bilgiler öyle. Bu zam oranlarının mantığı nedir? Yani ben niye atıyorum 15 bin lira ödediğim bir sezon bittiği zaman karşıma 50 bin lira çıkıyor ve bunun hiçbir denetimi yok. Yani
Aslında denetimi var.
bu
Şöyle izah çalışayım bunu. Dediğiniz gibi gayrimenkullerde devlet mesela bir sınırlama koydu şu anda. %25'lik kira artış oranı maksimum rakam diye. Ancak yenilenen bir yatırım yok. Bir dahili ödenecek bir kira bedeli yok. Şu anda marinalar daha evvel söylediğim gibi devlete ödediği belli bir kira bedeli var. Ve bu bedel her yıl enflasyon oranında güncelleniyor. Yani aslına bakarsanız ortalamada her marina yatçılarına her yıl enflasyon oranında zam yapmak zorunda kalıyor. Kaldı ki diğer maliyetler de bazen enflasyon oranının üstünde artıyor ve bu sıkıntılar beraberinde geliyor. Devlet bunu iki yönden aslında denetliyor. Birincisi istediği zaman istediği kanunu çıkartarak yatçıyı, müşteriyi koruyabiliyor. Nasıl yaptı bunu? Eskiden hatırlarsınız dövizleydi bütün bağlama bedelleri. Artık TL'ye dönüldü. Türk lirasını koruma kanunu ile birlikte. Ancak TL üzerinden her marina ilgili turizm müdürlüğüne bir sonraki yılın fiyatlarını zaten bildirmek zorunda kanunla. Dolayısıyla da zaten fiyatlar belli. Belli bir devlet onayından geçiyor ve ondan sonra yatçılarımıza uygulanıyor. Ama maliyetler arttıkça ister istemez işletme de bu artışları yatçılara tahakkuk ettirmek durumunda kalıyor. Aslında masanın diğer tarafından da bakmak lazım. Hem işletmeci masanın diğer tarafına geçmeli, hem yatçı işletmenin tarafına düşünmeli. Bu empatiyi yaparsak aslında çok daha sağlıklı bir süreç yönetiriz diye düşünüyorum.
Valla ben tekrardan Çanakkale Marina örneğine dönmek isterim Murat Bey. Yani gene Çanakkale Marina, yani Çanakkale Belediyesi de aynı koşullarda yaşıyor. İstanbul Belediyesi de aynı koşullarda yaşıyor. Size bir çarpıcı bir örnek vereyim. Benim teknem 7,5 metre. İşte 2,20 eni var. Geçerken orada sordum merakına. Ya ben bu tekneyi burada bir sene bağlarsam ne kadar sözleşme bedeli dedim. 4 bin lira dediler. İstanbul'da ise şu anda 40 bin liraya yakın bir vaziyette. Yani sanıyorum problem şu. Bir marina yönetimini özel sektöre verirsen orada tek şey kriter kar oluyor. Yani kardan asla taviz vermeden yürütüyor şeyi. Ama Çanakkale Marina belediyenin marinası olduğu için kar amaçlı olmadığı için bence. Çünkü o dolayısıyla çalışıyor yani ve çok da iyi çalışıyor. Yani ben hakikaten mantık olarak mükemmel buldum. Yani o kadar büyük fark var ki arada ben ya acaba teknemi Çanakkale'ye mi bağlasam diye düşünüyorum ben de işte yani. Çünkü bir Çanakkale Marina aynı zamanda bir uğrak noktası. Yani güneye inen tekneler
Doğrudur,
mutlaka orayı
doğrudur.
bağlayıp lojistik yapıyorlar.
Özellikle Bozcaada tarafında yer bulamayanlar için ister istemez bir kaçamak yeri oluyoruz.
Türkiye'de tabii Ege'ye çıkış noktasında da gümrük işlemleri de orada yapılıyor. Yani Çanakkale Marina örneği bence üzerinde düşünmesi gereken bir örnek büyük yerel yönetimler açısından. Yani ben inanıyorum ki böyle bir şey uygulama oya bile dönüşebilir neredeyse yani.
Muhakkak yani vatandaşı ne kadar mutlu ederseniz, hani bu kişi yatçı olsun veya olmasın, vatandaş ne kadar mutlu olursa beklentileriyle örtüşen ya da beklentilerini karşılayan ne kadar çok hizmet alırsa günün sonunda yönünü de oraya çevirecektir dediğiniz gibi. Evet, Çanakkale Belediyesi verdiğiniz bu hesaplamalar altında hakikaten çok güzel bir işletmecilik mantığı gidiyor olması lazım. Bu da benim için aslında yeni bir case. Kendileriyle irtibata geçip bir şeyler öğrenmekte fayda olabilir belki de.
Ya mesela şu ben orada gene merakımdan sordum. Orada çalışan herkes belediye elemanı. Yani dışarıdan hani bir sözleşmeyle yüksek neyse oranın genel şeyi belediyenin ücret politikası onunla birlikte çalışıyorlar ve işlerini çok iyi yapıyorlar. Gerek tekne karşılamaları, gerek işte tekne yolcu etmeleri. Hatta şey bile var yani marinaya bağlandığınız zaman orada 8-10 tane bisiklet var. Çarşıya o bisikletleri ücretsiz olarak gidebiliyorsunuz. Yani Bunlar çok sevimli ve çok insanın içini ısıtan uygulamalar.
Tabii ki ufak detaylar
Umarım.
ama yatçıları mutlu eden detaylar bunlar.
Evet tabii. Peki yavaş yavaş bir 6-7 dakikamız var. Siz de hazır kamuoyuna seslenirken neler söylemek neler eklemek istersiniz?
Şunları iletmek isterim. İstanbullu yatçıların beklentilerinin farkındayız. İstanbullu yatçıların neye ihtiyacı olduğunu farkındayız. Bu noktada İBB'nin mevcut durum itibariyle yapabileceklerini yapıyor. Devamı ile ilgili de projelerini geliştiriyor. Amacımız İstanbul'un yaklaşık 500 kilometrelik kıyı şeridindeki düzensizliğin önüne geçmek. Oradaki düzensizlikten kaynaklı olan deniz ve çevre kirliliğinin önüne geçmek ve İstanbullunun denize ulaşmasını sağlamak. Birinci önceliğimiz bu. İstanbullular denize ulaştıktan sonra zaten İstanbul'un hem deniz kültürü hem deniz turizmi artacaktır. Ülkedeki deniz turizminin payı artacaktır. İstanbul bundan nasiplenecektir. İstanbul'a gelen yabancı yatçı sayısında artış olacaktır. Bunların hepsi bir zincirleme sistem. Hepsi bir zincirin birer halkası. Biz bunların farkındayız. Çalışmalarımızı da bu yönde sürdürüyoruz. Bu yarım saatlik konuşmamızda bahsi geçmedi ama biz İstanbulluların Karapark noktasında, bakım onarım merkezi noktasında sıkıntı yaşadığını bildiğimizden Maltepe'de bununla ilgili geçen sene hızlıca bir alanı yat bakım onarım merkezi haline getirdik. Ve sadece sezon hazırlığı noktasında 300'e yakın tekne buradan faydalandı. Bu İstanbullular için inanılmaz güzellikti. Çünkü herkes karaya neredeyse muadillerinin deyip yarı fiyatına karada hizmet aldı. Ve bu tarz çalışmaları biz devam ettiriyoruz. Çünkü
Maltepe'de mi bu yer?
İstanbul'un hem denizde hem karada teknelerine cevap verebilecek alanlara ihtiyacı var. Bunlarla da hızlıca çalışmamızı sonlandırıp İstanbullu yatçılarımızın hizmetine sunacağız.
Peki ben Murat Sapmaz'a bir soru sorayım. Bu da önemli bir konu. Bu konuda belediyenin nasıl bir çalışması var merak ediyorum. Bu atık verme problemimiz var biliyorsunuz. Yani 15 günde bir pis su tankları boşaltılması gerekiyor ama boşaltılması yok. Bir de bu iş bir hani şart koşuyorlar. 15 günde bir gideceksin, işte tankını boşaltacaksın. Haline de şu kadar para ödeyeceksin. Tam bizim kültürümüze yakışan bir şekilde uygulama şöyle Murat Bey. Gidiyorsunuz bir şeye parayı ödüyorsunuz, size bir kağıt veriyorlar ve siz atık vermiştir kağıdını almış oluyorsunuz ama atık alışverişi yok. Yok. Yani bu bakış açısını tamamen değiştirmemiz gerekiyor. Yani bir şey uygulamaya geçerken onun uygulanabilir olması ve denetlenebilir olması lazım. Yani o kağıt niye alınıyor? Sahil güvenlik çevirdiği zaman o kağıdı gösteriyor. Yani Büyükşehir Belediyesi'nin bu konuda bir çalışması var mı? Teknelerin atıklarını düzenli olarak almak, standardını oluşturmak. Çünkü biliyorsunuz onun depo giriş çıkışlarının da bir standardı olması lazım. Yani sana uzatılan hortumun senin tankına uyuması gerekiyor.
Ya da
Böyle bir
tankın
çalışmanız
hemen
var
çıkış
mı?
alanına yakın bir yerde olması lazım ki emişi kolay
Evet.
olur gibi.
Ve bir de tabii şey de var ya bu konuda herhalde bir çalışma var mı bilmiyorum ama mesela yine programda mı özel sohbetimizde mi hatırlamıyorum. Sinem Dedetaş'ın şehir hatları iskelelerinin amatör denizcilerle işte bir şekilde ilişkilendirilmesi gibi bir fikri vardı. Bu da bir konuştuğumuz sohbetin içinde bir başlık bence.
Ben hemen şununla ilgili sorunuza cevaplayayım. Biz şu anda işlettiğimiz İstinye ve Tarabya mayınlarında her türlü atık, pis su, sıvaç vesaire bütün bunları alabiliyoruz. Ve mayınlarımıza bağlayan teknelerden herhangi bir bedel talep etmeden biz bu hizmeti veriyoruz. Ama dediğiniz gibi hakikaten İstanbul'da bağlayan çoğu tekne atıklarını sadece evrak almak gözüyle hareket ederek veriyorlar ya da farklı yollara başvuruyorlar. Burada kanunun daha uygulanabilir hale gelmesi gerekmekte. Yani 15
Evet.
günde bir atınızı vereceksiniz ama hiç seyre çıkmadıysanız ya da tankınızı doldurmadıysanız bütün
ihtiyaçlarınızı tekne dışında karşıladıysanız sizin 15 günde bir verecek zaten bir atığınız yok, pis suyunuz yok demektir bu. Evet. Ancak şu andaki mevcut kanunla atığınızı 15 günde bir vermek zorundasınız. Bu sefer yakçı ne yapıyor? Gidiyor denizden ya da oradan buradan hortum çekerek tankını dolduruyor. Daha sonra onu ilgili işletmeye vererek belgesini almak istiyor ki herhangi bir cezai müeyyideyle karşı karşıya kalmasın. Aslında evet, burada böyle bir konu için kanun olmasına gerek var mı? Onu tartışmalıyız. Programın başından beri konuştuğumuz deniz kültürü, çevre kültürü ve bunun bilinçlendirilmesi noktasında faaliyetlerde, eğitimlerde bulunursak zaten bizim herhangi bir kanuna ya da 15 günde bir vereceksin diye bir günlüğe ihtiyacımız olmaz. Biz ne zaman tankımız dolarsa, ne zaman atık verme ihtiyacı hissedersek o zaman gider atığımızı veririz. Belge alma ihtiyacını bile hissetmeyiz. Ama biz maalesef henüz bu denizcilik bilinci ve kültürünü tamamen yayamadığımız için belli kanun maddeleriyle de bu süreci devam ettiriyoruz.
Evet, emniyet kemeri takmak bir yasal zorunluluk değil, bir terbiye olması gerekiyor.
Aynen, aynen, aynı mantık, aynı mantık.
Peki, ben programın sonuna geldik. Tekrar sorayım, son kez eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Çok teşekkür ediyorum programa davet ettiğiniz için. Bosphorus Cup devam ediyor. Yarın da devam ediyor olacak. Yarın son gün. İstanbulları izlemeye davet ediyoruz. Gerek adalar hattı boyunca izleme noktalarında, gerekse de ilgili YouTube linkleri üzerinden.
Tamam. Çok teşekkür ettim. Yarın ödül töreninde olacağım sanıyorum. Belki tabii yüz yüze kısa sohbetimiz olur. Tekrar çok teşekkür ederim.
Çok teşekkür ediyorum.
Bu hafta Açık Deniz'i Orhan Gorban ve Spark Marina İşletme Müdürü Murat Sapmaz'la yaptık. Açık Deniz bu hafta da böyleydi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hey! Açık Deniz!
Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz.
Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin.